Ayrım 6.
Bunları zihninden geçirerek masadaki yiyeceklere yöneldi Dikran Dayı. Bir sürahi ayran vardı önünde. Tepeleme buzda doldurularak sulandırılmış, Amerikanlaştırılmış bir ayran. Onun yanında çeşitli ebatlarda renkli toprak kaplarda fasulye pilaki, kadın budu köfte, karnıyarık, fırından yeni çıkmış çürek ve en önemlisi, ah en dayanılmazı, pastırma vardı. Dikran İstanbullu yan bayılırdı pastırmaya. Öyle ki derdinin tasasını unutuverirdi bir an içinde olsa. Hele masanın öbür ucunda yer alan burma tatlısını görünce hepten eridi hiddet. Karısının sımsıkı diyet gözetimi altında olmasına rağmen Dikran dayı her geçen yıl meşhur göbeğine bir yağ tabakası daha eklemeyi başarmıştı. Tıpkı her sene büyüme halkalarına bir yenisini ekleyen ağaç gövdeleri gibi. Ne bodurluğundan ne şişmanlığından şikayet eden bodur ve şişman bir adamdı şimdi. 2 yıl önce bir makarna reklamında oynatmışlardı onu. Şen bir ahçıyı canlandırmıştı orada. Karısı onu terk ettiğinde dahi morali bozulmayan, çünkü mutfağında mutlu mesut makarna pişirmeye devam edebileceğini bilen bir ahçıyı. Dikran dayı aynen reklamdaki gibi biriydi gerçek hayatta. Her daim muhafaza ettiği neşesi öylesine dikkat çekici, o kadar gıpta edilesiydi ki çok sayıda ahbaplarından biri ne zaman şişman insanların daha neşeli oldukları klişesini kanıtlamak istese hemen onun adını zikrederdi. Ne var ki her daim cıvıl cıvıl neşe saçan Dikran dayı bugün hiç de benzemiyordu aslında. Bağırsam nerede peki dedi Dikran dayı tepeleme köfte dolu bir tabağı çatalını daldırırken. Karısının ne haltlar karıştırdığını biliyor mu? Eski karısının diye düzeltti Zarihal. Gün boyu birbirinden haylaz çocuklarla boğuşan tecrübeli bir anaokulu öğretmeni olarak etrafta duyduğu her hatayı anda düzeltmek gibi bir huyu vardı. Evet, elbette eski karısı. Ama hatun bunun farkında değil ki. O kadın kafayı yemiş. İnadımıza yapmıyorsa ne olayım. Bile bile yapıyor. Yanılıyorsam Rose cadısı bu işi sırf bizi sinir etmek için yapmıyorsa bana da Dikran demesinler. Başka isim bulsunlar. Başka isme ihtiyacın olmayacak dayıcım diye teselli etmeye çalıştı Varsenikala. Besbelli bile bile yapıyor. Ne yaparsa yapsın. Kendi hayatıdır. Bizi ilgilendirmez. Ama torunum başka. El kadar bir çare çocuk. Derhal Armanuş'u kurtarmamız lazım bu beladan diye araya girdi bir ses. Büyük anne Şuşan'dı bu. Ağır, sakin adımlarla masadan kalkıp koltuğuna yöneldi. Harika bir ahçı olduğu halde hiçbir zaman iştahlı olmamıştı. Hele son zamanlarda günde bir tastan fazla yemeden yaşamanın yolunu bulduğundan endişe ediyordu kızları. Kısa boylu, kemikli yapılı, sert atlı, dal gibi incecik bir kadındı. Tuhaf bir iktidar halesi yayardı etrafına. En çetrefil engeller karşısında dahi direncini, metanetini yitirmeyenlere has bir hale. Ne olursa olsun yenilgiyi kabul etmezdi büyük anne Şuşan. Hayatın zaten başlı başına bir varoluş mücadelesinden ibaret olduğuna inanırdı. Ama eğer Ermeniysen 3 kat fazla zorluğun olduğunu iddia ederdi. 3 kat daha çetin. Kararlılığı ve karşılaştığı herkesin gönlünü fethetme becerisi aile efradını oldum olası hayrete düşürürdü. Mühim olan torunumuz selameti. Gerisi ne gam? Büyük anne Şuşan bu sözü söyledikten sonra kalın şişlerini eline alıp örgüsüne koyuldu. Şişlerden cam göbeği bir bebek battaniyesinin ilk sıraları sarkıyordu. Köşesine A, Ç harfleri işlenmiş, Armanus Çakmakçıyan. Aile efradı örgü şişlerinin dansını seyrederken bir an sessizlik oldu. Büyük anne Şuşan'ın örgüsü grup terapiye benzerdi adeta. Onu örgü örerken seyretmek rahatlatırdı etrafındakileri. Sanki o bu işi sürdürdüğü müddetçe dünya daha yaşanılası bir yer olacak, korkacak bir şey kalmayacaktı. Haklısın, zavallı Armanuşçuk dedi Dikran dayı. Metanet abidesi kız kardeşiyle anlaşmazlığa düşmenin ne manaya geldiğini gayet iyi bildiğinden bütün meselelerde Şuşa'nın tarafını tutardı. Ağzına bir biber dolması dağıtarken söylendi. O masum kuzucağı ne olacak? Kimsenin cevap vermesine fırsat kalmadan bir anahtar şıngırtısı duyuldu kapıda ve Betty benzi atmış halde Barsam içeri daldı. Hah, kim gelmiş? Barsam Bey, Barsam Bey, bir tanecik evladın var. Onu da Türkler yetiştirecek. Senin kılını kıpırdattığın yok, Amot. Utan. Ben ne yapabilirim ki? Barsam Çakmakçıyan çökmüş gözlerle dayısına döndü. Ama anında kenara kaydı bakışları ve duvardaki devasa Mardiros Saryan reprodüksiyonuna odaklandı. Aradığı cevap tabloda gizliymiş gibi uzun uzun oraya baktı. Çiçek açmış elma ağaçları, 1912. Ama tablodan da teselli bulamamış olacaktı ki tekrar konuştuğunda sesinde sadece umutsuzluk vardı. Karışmaya hakkım yok. Rose onun annesi. Aman ne anne! Dikran İstanbul diyen kıkırdadı. Onun cüssesinde bir adam için pek tiz bir kahkahası vardı. Genelde fazlasıyla farkında olduğu ve kontrol edebildiği bir ayrıntıydı bu. Ama gerilimli durumlarda tümüyle unuturdu. O masum kuzu ileride ne söyleyecek arkadaşlarına? Babamın ismi Barsam Çakmakçıyan. Büyük dayımın ismi Dikran İstanbulluyan. Onun da babası Yervant İstanbulluyan. Benim adım Armanus Çakmakçıyan. Bütün soy ağacım filanca falancıyan. Bütün akrabalarını 1915'te kasap Türklerin ellerinde kaybetmiş soykırımzede bir sülalenin torunuyum. Amma ve lakin Mustafa adında bir Türk tarafından büyütüldüğüm için köklerime ihanet etmeyi öğrendim. Soykırımı inkar etmek üzere yetiştirildim. Fıkra gibi valla. Ah marnim kalesim. Ölsem de kurtulsam. Dikran İstanbulluyan hiddetle sustu ve sözlerin etkisini tartabilmek için kaşlarını çatıp yeğenine baktı. Ama Barsam taş gibi hareketsizdi. Koş, durdur bu işi Barsam diye ekledi Dikran dayı. Bu sefer daha yüksek sesle. Bu gece Arizona'ya uç ve çok geç olmadan bu komediye bir son ver. Karınla konuş. Hayde. Eski karısı diye düzeltti Zarayala. Tabağına bir parça burma alırken. Ay bunu yememem lazım aslında. Kalori bombası valla. Anneciğim ne demeye bu kadar şeker koyarsın ki şu tatlılara? Neden yapay tatlandırıcı denemiyorsun? Denemiyorum çünkü benim mutfağıma yapay olan hiçbir şey adımını atamaz diye cevapladı Şuşan Çakmakçıyan. Yaşlanıp da şeker hastalığına tutulana kadar yiyebildiğiniz kadar yiyin. Her şey mevsiminde güzel. Haklısın valla. Benim şeker mevsimim daha geçmemiştir herhalde dedi Zarayala. Göz kırparak ama sadece yarım burma yemeye cesaret edebildi. Ağzındakini bitirmeden kardeşine döndü. Hem Rose'un Arizona'larda işi ne? Orada kendine iş buldu dedi Barsam ifadesiz bir sesle. Aman ne iş ne iş diye atıldı Varsenikala. Oralarda ne halt ettiğini sanıyorsa üniversite kafelerinde hizmet etmek kim o kim? Sanki beş parasız. Bile bile yapıyor. Cümle alem ona yeterince nafaka vermediğimizi düşünüp bizi suçlasın diye yapmıyorsa ne olayım? Zorluklarla mücadele eden cesur yalnız anne rollerinde. Kendine bu rolü biçmiş. Armanuş'a bir fenalık gelmez Rose'dan diye mırıldandı Barsam sesine bir tutam umut katmaya çabalayarak. Rose üniversite eğitimine geri dönmek istediği için Arizona'da kaldı. Öğrenci derneğinde bulduğu iş geçici bir durum. Asıl ilkokul öğretmeni olmak istiyor. Çocuklar olan sevgisinden. Bunda bir beis yok ki. Kendisi mutlu olduğu ve Armanuş'a iyi baktığı müddetçe kiminle çıktığının ne önemi var? Haklısın, haklısın da bir o kadar da haksızsın dedi Surpınal'a. Gözlerinde aniden beliren alaycı bir parıltıyla. İdeal bir dünyada yaşıyor olsak bu onun hayatı bize düşmez diyebilirsin. Tarih ve soy mevhumun yoksa, belleğin ve toplumsal sorumluluk duygun yoksa sadece şimdi de yaşıyorsan elbette bunu iddia edebilirsin. Ama sevgili kardeşim sen de pekala biliyorsun ki geçmiş geçip gitmiş bir şey değildir. Geçmiş, şimdiki zamanın içinde yaşar ve atalarımız çocuklarımızın içinde nefes alıp verirler. Evladına o baktığı müddetçe eski karının hayatına karışmaya hakkın var. Hele bir Türk'le çıkmaya başlamışsa. Akademik nutukları pek sevmeyen ve gündelik konuşma dilini entelektüel jargona tercih eden Varsenikala araya girdi. Barsamcığım, sana bir sorum var. Bana Ermenice konuşan bir Türk gösterebilir misin? Barsam cevap vermek yerine ablasına yan yan baktı. Varsenikala devam etti. Söyle bana, kaç Türk Ermenice öğrenmiş? Hani var mı böyle Türkler? Hiç. Neden bizim ailelerimiz onların dilini öğrenmiş de tersi olmamış? Kimin kime hükmettiği apaçık ortada değil mi? Sen kalk gel Orta Asya'dan, dal dost doğru Anadolu'nun bağrına, sonra bir bakmışsın her yerdeler. Orada yerleşik olan milyonlarca Ermeniye ne oldu peki? Asimile ettiler, eridiler, katledildiler, yetim bırakıldılar, sürüldüler, mal mülklerinden oldular, sonra da unutuldular. Kendi öz kızını nasıl olur da bizim şimdi bu kadar az sayıda ve bu kadar kederli olmamızdan sorumlu olanların eline bırakırsın. Mesrop Mastos mezarında döner. Mesrop Mastos, 360-440, Ermeni kilisesinin önde gelen din adamlarından. Aynı zamanda bir dil bilimci ve Ermeni alfabesini oluşturan kişi. Yeğeninin sıkıntısını azaltmak isteyen Dikran dayı bir hikaye anlatmaya başladı bu noktada. Bir gün Arap'ın teki saçını kestirmeye berbere gitmiş. Kestirdikten sonra da berbere para vermek istemiş. Paranı dünyada kabul etmem. Bu kamu hizmeti demiş berber. Arap pek sevinmiş bu işi. Şaşkın ama hoşnut dükkandan çıkmış. Ertesi sabah berber dükkanı açarken kapıda bir sepet bulmuş. Üzerinde teşekkürler yazılı bir kart, bir sepet de hurma. Divandaki ikizlerden biri usulca kımıldandı uykusunda. Ertesi gün Türk'ün tekinin yolu düşmüş aynı berbere. O da saçını kestirmiş. O da kestirdikten sonra para vermek istemiş ama berber yine paranı kabul edemem. Bu kamu hizmeti demiş. Türk pek sevinmiş bu işe. Şaşkın ama hoşnut dükkandan çıkmış. Ertesi gün berber dükkanını açarken kapıda üzerinde teşekkürler yazılı bir kart ve bir kutu lokum bulunmuş. Divandaki ikizlerden diğeri ağlamaya başladı o anda. Varsenikalı ikizlerinin yanına koştu ve bir dokunuşuyla ağlayanı susturdu. Ertesi gün bir Ermeni gelmiş aynı dükkana. O da saçını kestirdikten sonra berbere ücreti ödemek istemiş ama adam itiraz etmiş. Kusura bakma, paranı kabul edemem. Bu kamu hizmeti. Ermeni pek sevinmiş bu işe. O da gayet şaşkın ama hoşnut dükkandan çıkmış. Ertesi sabah berber dükkanını açtığında bil bakalım orada ne bulmuş. Bir paket burma tatlısı mı diye sordu uzak kuzen Kevork Karaoğlanyan. Hayır. Berber karşısına bir düzine Ermeni daha bulmuş. Orada dizilmiş bekliyorlarmış. Ne yani, bizim beleşçi bir halk olduğumuzu mu söylemeye çalışıyorsun dedi Kevork. Hayır efendim, ne münasebet? Ne biçim dinliyorsun cahil çocuk diye tersledi Dikran dayı. Sadece biz Ermenilerin birbirimizi kolladığımızı anlatmaya çalışıyorum. Güzel bir şey gördük mü hemen arkadaş ve akrabalarımızla paylaşırız. Bu kolektif ruh sayesinde hayatta kalmayı başardı Ermeni halkı. Yoksa tükenirdik çoktan. Kururdu soyumuz. Ama şöyle bir laf vardır. Derler ki iki Ermeni bir araya geldi mi hemen aralarında bölünür. Üç farklı kilise kurar diye araya girdi kuzen Kevork inatlaşmaya kararlı. Das maders momri noren koh cimindas. On parmağım mum yaptım yine de memnun edemedim diye homurdandı Dikran İstanbulluya. Ne zaman gençlerden birinden şikayet etmek istese Ermenice konuşurdu. Çat pat gazete Ermenicesi anlayan ama ev Ermenicesi anlamakta zorlanan Kevork güldü. Cümlenin ilk bölümünü anladığını, geri kalanını çıkaramadığını gizleme gayretiyle. Oğlanı kızdırmayasın dedi büyükanne Şuşan Türkçe. Odadaki büyükler ne vakit kendi aralarında haberleşip çocukların anlamayacağı bir mesaj vermek isteseler Türkçe konuşurlardı. Mesajı alan Dikran dayı annesi tarafından azarlanan bir çocuk gibi mahcup mahcup iç geçirdi ve vurma tatlısına döndü. Sıkıntılı, iğreti bir sessizlik çöktü odaya. Dışarıda yanan sokak lambasının ölgün ışığında canlandılar yeniden. Üç erkek, üç nesil kadın, anne, kızlar ve divanda huzur içinde uyuyan yeni doğmuş ikizler. Ve etrafı donatan onlarca paspas, dolaptaki antika gümüşler, şifoniyerin üzerindeki semaver, yemekten sonra çalmak üzere dolaptaki yerlerinden çıkarılmış iki plak, komitas, geleneksel şarkılar ve İrivan Kadın Korosu tarafından seslendirilen Ermeni müziği. Videonun içinde orta yerde durdurulmuş kaset, narların rengi, bir sürü resim, Azize Anna ikonu, Ermenistan haritası, tepesi saf beyaz karla kaplı Ağrı Dağı posteri. Herkes ve her şey kısa bir an sessizliğe büründü. Çok geçmeden dışarıda park eden bir arabanın çiğ farları doldu içeri. Duvarda yaldızlı bir çevre içindeki duayı aydınlattı. Doğrusu size derim, yeryüzünde her ne bağlarsanız gökte bağlanmış olur ve yeryüzünde her ne çözerseniz gökte çözülmüş olur. Gürültücü çocuklarla meraklı turistleri taşıyan bir tramvay daha zilini çala çala geçti. San Francisco iş çıkış saatinin hengamesi odaya dolup daldıkları durgunluktan kurtardı Çakmakcan ailesini. Rose art niyetli bir insan değil diye yeniden savunmaya geçti Barsan. Hem bizim adetlerimize alışmak onun için hiç de kolay değildi. İlk tanıştığımız zamanki hallerini düşünüyorum da Kentucky'den çıkma, utangaç, iyi niyetli bir kızdı. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir derler diye laf yapıştırdı Dikran dayı. Ama Barsam ona cevap vermedi. Düşünebiliyor musunuz? Rose'un yetiştiği yer o kadar kapalı bir çevre ki orada alkol bile satmıyorlar. Yasak. Kentucky Elizabeth Town'daki en heyecanlı olayın her sene düzenlenen Ulusal Kahramanlar Festivali olduğunu biliyor muydunuz? Bunlar böyle Amerika kıtasına ilk ayak basan göçmenler gibi giyinip bir aşağı bir yukarı yürürlermiş kasabada dedi Barsam umutsuz bir yakarıyla Tanrı'nın dikkatini çekmek istercesine ellerini havaya kaldırarak. Sonra da General George Armstrong Custer'la buluşmak üzere şehir merkezine yürüyüp orada kahramanlık şarkıları söylermiş. En büyük eğlence anlayışları bu olan insanlardan bahsediyoruz. Bu yüzden de daha en başta onunla evlenmemen gerekirdi dedi Dick Randall'ı hafiften kıkırdayarak. Bütün öfkesi akıp gitmişti artık. En sevdiği yeğenine yarım saatten fazla küs kaldığı görülmemişti ki. Kendinizi bir kerecik olsun Rose'un yerine koymaya çalışsanız kızcağızın neler çektiğini anlarsınız. Sen tut minnacık bir kasabada dünyaya gel, annen baban hırdavat dükkanını işletsin, senelerce çıkma oradan ve dışarıya adım atar atmaz git bir Ermeni'ye aşık ol. Daha ne olduğunu anlayamadan bu deli sülalenin içinde buldu kendini. Biz de kolay insanlar değiliz hani. Bize ayak uyduramayanın vay haline. Ne yapsın Rose? Alt üst oldu tabii. Vallahi Rose da bizim için kolay değildi diye karşı çıktı Varsenikalı çatalını köfteye batırmadan önce kardeşine doğru sallayarak. Annesinin aksine onun iştahı her daim yerindeydi ve her gün tükettiği yiyecek miktarının yanı sıra daha yenilerde ikiz bebekler doğurmuş olmasına rağmen bu kadar ince kalabilmesi ancak mucize eseri olabilirdi. Pişirmeye bildiği yegane yemeğin o korkunç kuzu butları olduğu düşünülürse evine her geldiğimizde o kirli önlüğü takıp et kızartırdı. Barsam hariç herkes güldü. Ama hakkını vermek lazım diye devam etti Varsenikala dinleyicilerin desteğinden memnun. Sosu arada sırada değiştirdiği oluyordu. Bazen baharatlı Tex-Mex sosuyla, bazen kremalı çiftlik sosuyla yerdik etimizi. Karının mutfağında çeşitten geçilmezdi. Eski karısı diye düzeltti Zariyoala. Ama siz de ona az yapmadınız dedi Barsan, kimseye bakmadan. Hatırlarsanız öğrendiği ilk Ermenice kelime odardı. Ne yani, odar değil mi diye öne eğildi Dikran dayı. Yeğeninin sırtına bir şaplak indirdi. Odar olduğuna göre neden odar demeyelim? Ama hatırlatırım dedi Barsam. Bu ailede kimileri bu lafı iyice abartmıştı. Odar aşağı, odar yukarı. El kızısın, bugün var yarın yoksun. Demediniz mi zavallıya? Sen gidicisin, biz kalıcıyız demediniz mi? Aman dedikse dedik. Ne var ki bunda diye somurttu Varsenikala üzerine alınarak. Yalan mı? Öyle de oldu işte. Kardeşten ötesi var mı? Bir Rose gider, bir Rose gelir. Ama insanın bacısı ölene kadar kalır hayatında. Bu lafın ardından üç kız kardeş dönüp aynı anda şefkatle karışık bir muziplikle baktılar Barsam'a. Tekne kazıntısı küçük kardeşlerine. Bu kadar şaka yeter. Konuşan şuşan çakmakçı yandı. Sözleri anında tesir yaptı. Sustular. Güneş batmış, içerideki ışık azalmıştı. Masadakilerden biri kalkıp kristal avizeyi yaktı. Armanuş'un zarar görmesine engel olmalıyız. Önemli olan bu dedi büyükanne Şuşan alçak bir sesle. Yüzündeki sayısız çizgiyle ellerindeki ince morumsu damarlar çiğ beyaz ışığın altında iyice belirginleşmişti. O masum kuzunun bize ihtiyacı var. Bizim de ona. Yüzü kararlılıktan tevekküle geçerken bir zamanlar çocuklarına ve torunlarına anlattı. Sonu daima mutlu biten masalları sakladığı özel ses tonuyla ekledi. Ancak bir Ermeni sayıca böylesine azalmanın, azıcık kalmanın ne manaya geldiğini anlayabilir. Budanmış bir ağaç gibi küçüldük. Rose özgürdür elbette. İstediği adamla çıksın. Hatta evlensin. Bizi alakadar etmez. Ancak Barsam'ın evladı Ermenidir ve Ermeni gibi yetiştirilmelidir. 4. Bölüm. Kavrulmuş Fındık. Asya Kazancı, bazı insanların doğum günlerine neden bu kadar bayıldığını bilmiyordu. Ama en azından o tür insanlardan olmadığını biliyordu. Doğum günlerinden nefret ederdi. Belki bu derin hoşnutsuzluğun nedeni küçüklüğünden beri her yaş gününde aynı lezzetsiz pastayı yemek zorunda kalmasıydı. 3 kat karamelli, kestaneli, aşırı tatlı kek üzerine dövülmüş limonlu krema, aşırı ekşi. Teyzelerin nasıl olup da onu bu berbat pastayla mutlu etmeyi beklediklerini hiç anlayamıyordu. Zira Asya'dan bu konuda duydukları tek şey bir şikayet nakaratıydı. Kim bilir, belki de her sene bu zamanlarda bir unutkanlık bulutu çöküyordu üzerlerine. Pasta sevmediğini unutuyorlardı belki de. Her seferinde bir önceki yaş gününün anılarını silip hafızalarını sıfırlıyor olmalıydılar. Neden olmasın? Kazancılar başka insanların hikayelerini ilelebet unutmamaya, kendi hikayelerini ise anında silmeye meyilli bir aileydi. Doğrusu Asya Kazancı bu yaşa kadar her yaş gününde hep aynı pastayı yemişti ama her seferinde kendisiyle ilgili yepyeni bir hakikat keşfetmişti. Mesela 3 yaşında yeterince ağlayıp zırlarsa hemen hemen her şeyi elde edebileceğini öğrenmişti. Bundan 3 yıl sonra 6. yaş gününde ise ağlayıp zırlamaya kesin kes bir son vermesi gerektiğini, aksi takdirde hep çocuk kalacağını, 8 yaşına geldiğinde o zamana kadar içten içe sezdiği ama tam olarak kavrayamadığı bir hakikati keşfetmişti. Piç olduğunu. Şimdi geriye baktığında bu bilgiyi edinmekte kendi çabaları kadar Gülsüm ninenin de hakkını teslim etmesi gerektiğini düşünüyordu. Gayet iyi hatırlıyordu o günü. Tesadüfen ikisi oturma masasında yalnızdı. Gülsüm nine pek sevdiği bitkilerini sulamakla meşguldü. Henüz 8'indeki Asya'da resimli boyama kitabındaki sırıtkan bir palyaçoyu boyamakla. Nine ya, niçin saksılarla konuşuyorsun diye sordu Asya aniden. Saksılarla değil, bitkilerle konuşuyorum dedi anneannesi. Bitkilerle konuşursan daha çabuk serpilip güzelleşirler. Sahi mi? Dedi Asya inanmadığını belli eden bir dudak bükmesiyle. Sahi ya, bitkilere diyeceksin. Toprak sizin anneniz, su da babanız. Böyle dersen pek bir keyiflenir, çiçeklenirler. Asya başka soru sormadan boyamasına geri döndü. Palyaçosunu elbisesinin turuncuya, dişlerini yeşile boyadı. Tam ayakkabılarını kan kırmızıya boyayacakken aniden durup şımarık bir eda ile anneannesini taklit etmeye başladı. Canım canım, aman da aman, toprak annen, su baban. Gülsüm ninenin kaşları çatıldıysa da bir müddet durumu fark etmemiş gibi davrandı. Bu kayıtsızlıktan cesaret bulan Asya taklitçiliğin dozunu arttırdı. Sulanma sırası Afrika menekşesine gelmişti şimdi. Gülsüm ninenin gözdesi, çiçeğe name yapmaya başladı yaşlı kadın. Aman da aman, nasılmış benim güzelim? Asya onu taklit etti derhal. Aman da aman, nasılmış benim güzelim? Gülsüm ninenin kaşları iyiden iyiye çatıldı bu sefer. Nasıl da mor mor açmış dedi bitkiye. Nasıl da mor mor açmış diye yankılandı Asya en şımarık sesiyle. İşte o zaman Gülsüm ninenin ağzı kasıldı ve kendi kendine mırıldanırcasına alçacık bir sesle saldı o meşhum kelimeyi. Piç. Bunu öyle sakin söylemişti ki Asya anneannesinin çiçeği değildi, kendisine hitap ettiğini hemen idrak edemedi. Söylendiği gibi dağıldı, eridi bu kelime. Ama Asya unutmadı. Asya'nın bu kelimenin anlamını tam anlamıyla kavraması ancak ertesi sene 9. yaş günde mümkün olacaktı. Ancak okulda bir çocuk ona piç diye bağırdığında. 9. yaşının keşfi de buydu işte. Ninesinin kızgınlıktan söylediği bir hitaptan ibaret değildi piçlik. Geçici değil, kalıcıydı hayatında. Sonra 10 yaşına bastığında kendisine dair bir başka gerçeği keşfetmişti. Sınıfındaki diğer bütün kızların aksine bir tek onun evinde bir baba ya da erkek modeli yoktu. Böyle bir eksikliğin bir kız çocuğunun kişiliği üzerinde kalıcı bir etki bırakabileceğini fark etmesi 3 yılını daha alacaktı. 14, 15 ve 16. doğum günlerinde sırasıyla bunları kavrayacaktı.